Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 21. ayrım. Buck'ın garaja gelişi 3 gün sonraydı. Bir yerden bir şişe ele geçirmiş diye tahmin etti Matthew. Viskinin ekşi kokusu çevresini sardı. Bu banyo küvetini nereye götüreceğini sanıyorsun? Matthew sevgiyle küpeştenin tikini zımparalamaya devam etti. Başlangıç olarak Kateras'a, Bimonlara takılıyorum. Bok amatörler. Ayakta sallanan Buck kıç tarafa yürüdü. Ne bok yemeye bir katamaran inşa ettin? İstediğim için. Tek gövde benim için her zaman yeterli olmuştur. Baban için de yeterliydi. Bu senin teknen değil. Onun teknesi de değil. Bu benim. Bu iğne acı verdi. Onu boyadığım bu boya da ne renk? Lanet bir kız mavisi. Karayip mavisi diye Matthew düzeltti. Hoşuma gidiyor. Olasılıkla ilk fırtınaya yakalandığında batar. Buck kokladı ve gövdelerden birini okşamaktan kendini alıkoydu. Sanırım şimdi seninle Ray'in becerebileceğiniz tek şey zevk için gezmek olacak. Deneme olarak Matthew başparmağını tekin üzerinde gezdirdi. Satan gibi pürüzsüzdü. Isabella'nın peşinden gidiyoruz. Sessizlik, birbirine değen çıplak kablolar gibi kıvılcım saçtı. Matthew, zımparalanmış küpeşteyi omuzladı ve döndü. Buck şimdi bir elini tekneye dayamıştı. Sanki denizdeki biri gibi sallanırken destek alıyordu. Canın cehenneme! Ray gitmeye karar vermiş. Bana göstermek istediği bir şey bulmuş. Buradaki işleri toparlar toparlamaz yola çıkıyorum. Ray'in karşıma neyle çıkacağını aldırmadan batığın peşine düşeceğim. Çok zaman kaybettim. Sen aklını mı kaçırdın oğul? Onun bize neye mal olduğunu bilmiyor musun? Bana neye mal olduğunu. Matthew, küpeşteyi cila için kenara koydu. Oldukça iyi biliyorum. Bir hazinen vardı değil mi? Onun gitmesine göz yumdun. Van Dyck serserisinin onunla sarmaş dolaş gitmesine göz yumdun. Yarı ölüyken onu benim yüzümden kaybettin. Şimdi de oraya döneceğini ve beni burada çürümeye bırakacağını mı sanıyorsun? Ben gidiyorum. Sen ne yaparsın sana kalmış. Buck panik içinde elinin tersiyle Matthew'nun göğsüne vurdu. Buradaki ihtiyaçlarımı kim karşılayacak? Böyle çekip gidersen para bir ayda biter. Bana borcun var oğul. Ben senin o değersiz hayatını kurtardım. Senin için bacağımı kaybettim. Senin uğruna her şeyi kaybettim. Hala suçlama geliyordu. Dalgalar güçlü bir adamı bile boğabilirdi. Ama bu kez Matthew başını iki yana salladı. Artık alttan almayacaktı. Sana borcumu bitirdim bak. 8 yıl boyunca kıçımdan ter akarak çalıştım ki sen kendini içerek komaya sokabilesin ve aldığın her nefesin bedelini bana ödetebilesin. Ben görevimi tamamladım. Bunca yıldır kendimi elde edemeyeceğime inandırmaya çalıştığım bir şeyin peşinden gidiyorum ve onu ele geçireceğim. Seni öldürecekler. Isabella ve Angeline laneti. Eğer onlar yapmazsa Van Dyck yapacak. O zaman ben nerede olacağım? Şimdi neredeysen orada. 2 ayağının üzerinde duruyor olarak. Onlardan birinin parasını ben ödedim. Bu kez yumruğu yemedi. Buck'ın yumruğunu yüzüne vurmadan 1 santim kala yakaladı. Düşünmeden geri itti. Öyle ki Buck geminin kıçına yuvarlandı. Bunu bir daha dene de seni yere yapıştırayım. Matthew ayaklarını sıkıca yere basarak Buck tekrar saldırırsa karşılamaya hazırlandı. 10 gün içinde Larue ile birlikte Hatteras'a hareket ediyorum. Ya kendini toparlarsın ya da cehennem olup gidersin. Tercih senin. Şimdi defol. Yapacak işim var. Buck titrek bir elle ağzını sildi. Takma bacağı sızlamaya başlamıştı. Arsız sırıtkan bir hayalet asla peşini bırakmıyordu. Kalbi kırık bir şişe bulmaya koştu. Yalnız kalınca Matthew başka bir küpeşte parçasını yüklendi ve tatmin olmuş biri gibi çalışmaya koyuldu. 13. Van Dyck'a göre Manzanillo baharın ilk günlerinin geçirileceği tek yerde, Batı Meksika sahillerindeki kayalıkların üzerindeki evi ona kıpır kıpır Pasifik'in en muhteşem manzarasını sunuyordu. Camlı duvarın ardında durup dalgaların kırılıp dağılmasını izlemekten daha dinlendirici bir şey olamazdı. Güç onu her zaman büyülemişti. Kova burcundan biri olarak suyu kendi elementi kabul ederdi. Suyun görüntüsünden, kokusundan, sesinden çok hoşlanırdı. Hem iş nedeniyle hem de zevk için çok sık seyahat etmesine rağmen elementinden asla uzun süre ayrı kalamazdı. Sahip olduğu evlerde hep aynı şeye dikkat etmişti. ya suyun yakınındaki bir evi satın almış veya kendisi suyun yakınına bir ev inşa etmişti. Capri'deki villası, Fiji'deki çiftliği, Martinique'deki çiftlik hep aynı özenle seçilmişti. Hatta New York'taki kahverengi kum taşından yapılmış evi bile. Hudson Irmağı'nın manzarasına hakimdi. Ancak Meksiko'daki gizli yerine özel bir düşkünlüğü vardı. Bu seferki özel gezi bir dinlenme gezisi değildi. Van Dyck'ın iş ahlakı da her şeyi gibi çok disiplinliydi. Armağan kazanılırdı ve o kendininkini kazanmıştı. Emeğe, vücut kadar beynin de çalışmasına inanırdı. Servetinin büyük bir kısmını miras yoluyla elde etmiş olduğu doğruydu. Ancak zamanını boşa geçirmemiş, kaynaklarını har vurup harman savurmamıştı. Hayır, kendine kalan mirası 3 katına çıkarana kadar tüm kurnazlığıyla köpek gibi çalışmıştı. Kendini tedbirli ve ağırbaşlı kabul ederdi. Reklam peşinde koşan bir Trump değildi. Van Dyck, özel yaşamını ortalığa sermez, işiyle ilgili olayları sessizce ve adını basınla magazin haberlerinden uzak tutarak büyük bir kurnazlıkla takip ederdi. Reklam, usulüne uygun olarak yapıldığında bazen bir iş pazarlığını gizleyebilir ya da gerekli vurgulamayı sağlayabilirdi ama buna kendisi karar vermeliydi. Kadınlara bayıldığı halde hiç evlenmemişti. Evlilik bir anlaşmaydı ve bu anlaşmanın iptali çoğu zaman çok pis ve fazlasıyla medyatik oluyordu. Mirasçılar da genellikle bu anlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkardı ve mirasçılar her zaman insana karşı kullanılabilirlerdi. Bunun yerine birlikte olduğu kadınları dikkatle seçer, onlara herhangi bir memuruna karşı gösterdiği saygı ve nezaketi gösterirdi. Ve bir kadın, onu eğlendiremez hale gelince cömertçe kapının önüne konurdu. Pek azı şikayetçi olmuştu. Yakın tarihte bıkıp başından atmak istediği şu küçük İtalyan hatun biraz problem çıkarmıştı. Hatta ayrılık armağanı olarak verdiği göz kamaştırıcı elmaslar bile öfkesini soğutamamıştı. Kendisine kafa tutmaya kalkışınca Van Dyck biraz da üzülerek ona bir ders vermek zorunda kalmıştı. Ancak gözde görünecek hiçbir yara bere izi olmamasına dikkat edilmesi için kesin emir vermişti. Ne de olsa ona pek çok zevk tattırmış olan güzel bir vücudu ve güzel bir yüzü vardı. Ona göre ustaca uygulanan şiddet hiçbir başarılı adamın göz ardı edemeyeceği bir silahtı. Son birkaç yıl içinde bunu oldukça sık ve doğru bir şekilde kullanmıştı. İşin en garip yanı bunun kendisine sandığından daha çok zevk vermesiydi. Bir çeşit ucuz, duygusal kâr diye karar vermişti. O kapkara öfke nöbetlerinin karşılığını ödeyerek yatıştırdığını itiraf etmek zorundaydı. Pek çok adam tanıyordu. Kendisi gibi büyük servetleri ve büyük sorumlulukları olan adamlardı ancak bazı yenilgileri kabul ederek ve başka insanlara pek çok ayrıcalık tanıyarak üstünlüklerini kaybetmişlerdi. Veya en basitinden tepede kalmak için kavga ederek kendilerini yiyip bitirmişlerdi. Gerginliklerinden kurtulmayı, kendilerini rahatlatmayı becerememişler, baskıların iltihaplanıp kronikleşmesine izin vermişlerdi. Akıllı bir adam rahatlamaya bakar ve her zaman ama her zaman kârını sayardı. Şimdi halletmesi gereken bir işi vardı. Onu eğlendirecek bir iş. Şu sırada öncelik Namut'taydı. Onun mürettebatı ve elde ettikleri parlak sonuçta. İstediği bütün raporlar masasının üzerinde duruyordu. Bu araştırma için ekibi teker teker kendi elleriyle seçmişti. Bilim adamlarından teknisyenlere hatta güverte elemanlarına kadar. Bir kez daha içgüdülerinin tam hedefi bulduğunu bilmek onu mutlu ediyordu. Kendisini utandırmamışlardı. Araştırma tamamlanınca Van Dyck, Namut ekibinin ikramiye almasını sağlayacaktı. Bilim adamlarını, onların mantıklarını, disiplinlerini ve vizyonlarını müthiş takdir ederdi. Frank Litz'ten beklentilerinin ötesinde fazlasıyla hoşnuttu. Hem bir biyolog hem de bir casus olarak. Adam kendisini Namut mürettebatının kişisel dinamikleri ve özel yaşamları konusunda günü gününe bilgilendirmişti. Evet diye düşündü. Litz iyi bir buluş. Özellikle de Piper'la yaşadığı hayal kırıklığından sonra. Genç Piper da gelecek vaat ediyordu diye düşündü Van Dyck. Ancak o ufak kusuru adamı şapşallaştırmıştı. Bağımlılık düzensizliğe yol açardı. Kendisi yalnızca bırakabileceğini görmek için yıllar önce sigarayı bırakmıştı. İç güç, kişinin dışındaki gücü dengelerdi. Yazık ki Piper'ın iç gücü eksikti. Sonuçta Van Dyck ona ölümüne yol açan kesilmemiş kokaini vermekten hiç pişmanlık duymamıştı. Aslında bundan bayağı bir zevk de almıştı. Arkasına yaslanarak Leeds'ten ve onun deniz biyologlarından oluşan ekibinden gelen ekolojik sistem, Justin'in batığına yerleşen bitki ve hayvanlar, süngerler, altın mercanlar, kurtçuklarla ilgili raporları inceledi. Hiçbir şey Van Dyck'ın ilgi alanı dışında değildi. Orada bulunan her şey toplanabilir ve kullanılabilirdi. Aynı saygı ve ilgiyle, jeologlarla kimyacıların yaptığı operasyonun gelişimini ve sonuçlarını gözlemlemek için yolladığı temsilcilerinin raporlarını da inceledi. En heyecan verici armağan paketini açmayı en sona saklayan bir çocuk gibi arkeologların raporunu en sona sakladı. Bu, titizlikle hazırlanmış, kapsamlı ve cam gibi net bir rapordu. Hiçbir ayrıntı esirgenmemişti. Çanak çömleklerin en küçücük parçalarına varana kadar her eser tarif edilmiş, tarihlenmiş ve fotoğraflanmıştı. Her bir parça bulunduğu saat ve tarihe göre kataloglanmıştı. Parçanın nasıl bir işleme tabi tutulduğu ve nasıl temizlendiği hakkında kimyager raporuyla çapraz bir referans da vardı. Dikkatle daktilo edilmiş sayfaları okurken Van Dyck bir babanın gururunu yaşadı. Tate Beeman'dan son derece hoşnuttu. Onu kendi koruması altındaki biri olarak kabul ediyordu. Talihsiz Piper'ın yerine yakışacaktı. Yıllar boyunca onun eğitimini uzaktan denetlemesine neden olan şey belki de bir içgüdüydü. Ancak bu içgüdü karşılığını fazlasıyla ödemişti. Onun Trimhunt'ın güvertesinde durup gözlerinden öfke ve zeka fışkırarak kendisine karşı çıkmasını hatırladı. Evet, bunu takdir ediyordu. Son derece düzenli çalışan bir beyinle bir araya geldiğinde cesaret değerli bir nitelikti. Tate Beeman'da her ikisi de vardı. Profesyonel olarak Tate kendisinin daha önceki beklentilerini fazlasıyla aşmıştı. Sınıf üçüncüsü olarak mezun olmuş, ilk bilimsel makalesini ikinci sınıftayken yayınlamıştı. Bitirme tezi son derece parlaktı. Doktorasını sınıf arkadaşlarının çoğundan önce tamamlayacaktı. Genç kız, Van Dyck'ın içinde büyük bir coşku yaratıyordu. Öylesine coşkuluydu ki, onun önündeki birçok kapıyı açmıştı. Öyle kapılar ki, onun kendi yetenekleri ve direnciyle bile açması çok güç olabilirdi. Türkiye açıklarında iki kişilik bir denizaltı ile araştırma fırsatını o sağlamıştı. Ancak iyi kalpli bir amca gibi bunun karşılığını istememişti. Henüz. Genç kızın özel yaşamı da takdirini kazanmıştı. Aslında onun Matthew Lesser'a bağlı kalmamış olması kendisini biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Devam eden bir ilişki Matthew'yu izlemeyi kolaylaştırırdı. Yine de onun öyle bir adamı bu kadar kesin bir biçimde silkip atmış olması, zevk düzeyinin yüksekliğini gösterdiği için memnundu. Tıpkı kendi kızından bekleyeceği gibi. Tabii eğer bir kızı olsaydı, kendini çalışmalarına, hedeflerine adamıştı. Tate, iki ilişki yaşamıştı. Van Dyck'a göre ilki gençlik başkaldırısından öte bir şey değildi. Koleje döndükten sonraki ilk haftalarda ilişki kurduğu genç adam, laf olsun diye giriştiği bir deneyimin azıcık ötesindeydi, bundan emindi. Ancak kendisini bu kas yumağı, boş kafalı atletten hemen kurtarmıştı. Tate gibi bir kadın, akıl, tarz, terbiye isterdi. Mezuniyetinden sonra ilgi alanındaki pek çok şeyi paylaşan bir arkadaşıyla birlikte olmuştu. Bu, 10 aydan biraz kısa sürmüş ve Van Dyck'ı biraz endişelenmişti. Ancak adama Grönland'daki Oşinografi Enstitüsü'nde bir iş verilmesini ayarlayınca ilişki sona ermişti. Onun potansiyelini tam olarak anlamak için Tate'in dikkatini dağıtacak şeyleri sınırlaması gerektiğini hissediyordu. Tıpkı kendisinin yıllardır yapmış olduğu gibi. Evlilik ve aile onun önceliklerini sarsardı. Onun şimdi kendisi için çalışıyor olmasından zevk alıyordu. Şimdilik onu kenarda tutmaya niyetliydi. Zamanı gelince, eğer değerini ispat etmeyi sürdürürse, merkeze çekecekti. Onun zeka ve hırsına sahip bir kadın, hem kendisine olan borcun farkına varırdı, hem de neler teklif etmeyi sürdürebileceğini anlardı. Bir gün, yeniden karşılaşacaklar, yan yana çalışacaklardı. Van Dyck sabırlı bir adamdı, onu bekleyebilirdi. Angelique'in lanetini beklediği gibi. İçgüdüleri ona zamanı geldiğinde birinin diğerini öncülük edeceğini söylüyordu. O zaman her şeye sahip olacaktı. Faksı çalışmaya başladı. Kalkarak kendine koca bir bardak taze sıkılmış portakal suyu doldurdu. Eğer o gün çok dolu bir programı olmasaydı, biraz da şampanya eklerdi ama şimdilik böyle ufak lüksler bekleyebilirdi. Paksa alırken bir kaşını kaldırdı. Lassiter'larla ilgili son rapordu. Keyifle, demek ki diye düşündü, Matthew gemiyi terk edip amcasının yanına döndü. Belki de sarhoş enayiyi başka bir rehabilitasyon merkezine sokacaktı. Matthew'nun yaşlı adamı kendi pisliği içinde yuvarlanmaya ve yok olmaya bırakmaması onu şaşırtmaya devam ediyordu. Başını iki yana sallayarak aile sadakati diye düşündü. Bu Van Dyke'ın var olduğunu bildiği ancak hiç yaşamadığı bir şeydi. Eğer babası 50'sinde kendiliğinden ölmemiş olsaydı, Van Dyke onun servetini ele geçirme planları yapmaya başlayacaktı. Allah'tan rekabet yaratacak bir kardeşi yoktu ve annesi o daha 13'ündeyken lüks bir akıl hastanesinde sessizce göçüp gitmişti. Soğutulmuş meyve suyunu yudumlarken sadece kendisine sahip olduğunu düşündü, bir de servetine. Bunun küçük bir parçasını Matthew Lassiter'ı göz altında tutmak için kullanması işe yarıyordu. Aile sadakati diye düşündü, yine hafif bir gülümsemeyle. Eğer bu doğruysa, Matthew'nun babası sırrını oğluna aktarmanın bir yolunu bulmuş demekti. Er veya geç, Matthew kendini Angeline'in lanetini avlamaya çıkmak zorunda hissedecekti. O zamana dek, Van Dyke bir örümcek kadar sabırla bekleyecekti. Kötü hava, Nomad'ı vurdu ve kazıları 48 saatliğine durdurdu. Kabaran deniz, deniz tutmasına karşı alınan haplara rağmen, mürettebatın yarısını devre dışı bıraktı. Çelik gibi bir bünyesi olan Tate, fırtınayı çalışma masası başında bir termos kahveyle geçirdi. Kamerasını yemyeşil bir yüzle durmadan inleyen Lauren'a bırakmıştı. Geminin sallanıp yuvarlanması onu hazineye eklenen en yeni parçaları kataloglamaktan alıkoyamamıştı. "Seni burada bulacağımı düşündüm." Başını kaldırdı, klavye üzerindeki elleri durdu ve Hayden'a gülümsedi. "Seni yatıyorsun sanıyordum." Başını yana eğdi. "Hala biraz solgunsun ama o ilginç yeşil rengini kaybetmişsin." Gülümsemesi tüm yüzüne yayılırken cadılık yaptı. "Bir kurabiye ister misin?" Hayden, "Kendini beğenmişlik mi taslıyorsun?" diyerek gözlerini masadaki kurabiye tabağından kaçırdı. Bowers'ın, Dart'a domuz pişirmenin yeni yöntemlerini anlatarak harika vakit geçirdiğini duyuyorum. Bowers ve ben. Ayrıca birkaç başkası daha, bu sabah oldukça ağır bir kahvaltının keyfini çıkarttık. Güldü. Rahat ol Hayden. Sana ne yediğimizi anlatmayacağım. Oturmaz mısın? Ekip liderinin bu şekilde saygınlığını yitirmesi utanç verici. Bir katlanır sandalyeye çökerken, sınıfta çok fazla zaman harcamak, saha için yeterli olmuyor sanırım diye ekledi. Tate, iyi gidiyorsun diyerek bir arkadaş bulmaktan mutlu, başını monitörden çevirdi. Film ekibinin tamamı yere yapıştı. Birinin talihsizliğinden mutluluk duymaktan nefret ederim ama birkaç gün onların ortalıkta gezinmemesi büyük rahatlık. Hayden, bu tip araştırmalardan bir belgesel çıkarmak ilgiyi pompalar diye işaret etti. Önce görüntüleri sonra bağışları kullanabiliriz. Biliyorum, özel bir fon tarafından finanse edilen bir araştırmadan yararlanmak veya karşılığını böylesine başarılı bir şekilde ödeyen bir batık bulmak pek sık görülen bir olay değil. Şuna bakaydın, zinciri ve kösteği ile hiç bozulmamış bir altın saati kaldırdı. Çok güzel değil mi? Kapağındaki süsleme detayına bak, adeta gülleri koklayabiliyorsun. Sevecenlikle kapağı açmadan önce baş parmağını zevkle işlenmiş tomurcuk demeti üzerinde gezdirdi. David'e, benim için zamanı durduran, çok sevdiğim kocama, Elizabeth. 2, 4, 49. Yüreği sızlamıştı. Kalınlaşmış bir sesle, manifestoda bir David ve Elizabeth McGovern vardı diye açıkladı Hayden'a. Ve de 3 küçük çocukları. Kadın ve en büyük kızı kurtuldu. Oğlunu, diğer kızını ve çok sevdiği kocasını kaybetti. Zaman onlar için durdu ve bir daha hiç başlamadı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 22. ayrımda.